Ayrım 10.
Aşk tüm zamanların, tüm sanatların sanırım en güçlü temasıdır. Özellikle şairler için bu tema iki ağzı keskin bir bıçaktır kendi elleriyle yüreklerine sapladıkları. Abbas Sayar'ın içki için söylediği bir sözü aşk için kullanabiliriz sanırım. Aşk şairlerin hayatında hem bir tahrik hem bir tahrip unsuru olmuştur. Altıok'un şiirinde bu izlek tüm yalınlığı ve derinliği ile, tüm vazgeçilmezliği ve çözümsüzlüğü ile insanı iliklerine dek sarsan bir çağrışım yükü ile dile gelir. Sevdiğim, tabutum, ak kefenim, derin ve dar mezar çukurum benim, diyen şair, sevginin doruk noktasının aynı zamanda aşınmanın başladığı nokta olduğunu ta başından bilir ve onulmaz bir ikilemle şöyle seslenmekten kendini alamaz. Sevsem sana yazık, sevmesem incinirsin. Her aşkın bir bozgunun anısı olduğunu önceden bilen, sevdiğinin gözlerine ne zaman baksa hep uzaklaşıp giden yalnız bir adam gören bu aşk bilgesi, tüm bunlara karşın yine de her ilişkide yeni bir kalıba dökülmeyi, arınmayı bekleyecek ve sözü her zaman aşkla bağlayacaktır. Bu sevginin ve şair beninin trajedisidir. Ve yalnızlık. Altıok'un alnındaki hüzün arması. Yüreğinin dış dünyadaki iz düşümü. Bir şehla sabahla göçebe akşam arasında şairi yıka yıka onaran süregen duygu. Metin Altıok şiirinin ana damarı imge atlası. Dünyanın bütün sesleri kesilse de onun şakağı kulağına ses üretmeye devam edecektir. İçindeki kuyularda tortulanan dünyayı acı, buruk, lirik bir çığlıkla, gözyaşıyla silip temizleyerek bize sevdirmek için çırpınacaktır. Biz okuyup çoğalalım diye o yalnızlığın diyetini ömrüyle ödemiştir. Bir pazarlamacı kılığında uçurum kırpışıp bulanık gözleri beni soruyormuş, köhne otellerde yalnızlık akşam vakitleri. Bu yalnızlık dış dünyadan çok iç dünyaya ilişkin bir sorundur. Ondaki gezgin ve göçebe ruhun oturduğu temeldir. Bir paradokstur, kurtulmak için yollara düştükçe büyüyen, büyüdükçe şehram şehram şiir olan bir duygudur. Donmuş kentlerden geldin sen bu kavruk yangın yerlerine. Ürperen yalnız yüreğini kızgın gurbete bandın bir zaman. Tüketen değil, üreten bir yalnızlıktır bu. Bizim kolayına kaçıp kalabalıklarla bastırmaya çalıştığımız, belki de üzerine eğilsek adam olacağımız yanımızın, bizim adımıza acısı çekilerek bize sunulduğu bir olanaktır. Türk şiirinin bedeni yüreğinden, yüreği bedeninden ince bu soylu şairi acı ve ölümle eşitlediği aşk, gurbet ve yalnızlıktan bize güzellikler dokuyarak ayrıldı aramızdan. Kendisini ömür boyu azar azar acıyla bize ödeyen bu güzel şaire şiir okuru hep borçlu kalacaktır. Promete, Mart-Nisan 1994. Alacakaranlığın ilmekleri arasında gezinen bir ışık. Hulki Aktunç'un şiiri. Istıraplar ansiklopedisini kapattım. İnsan aşklarının külüdüre döndüm yeniden. Sır katibini okudum. Kirpiklerimde binlerce görüntüyle rüzgarlı bir yolculuktan dönmüş gibiyim. Yazmak yoktu aklımda. Birden insanı huzursuz eden bir şiir diye düşündüm. Sonra sürdürdüm düşünmeyi. Yatıştırmıyor, karıştırıyor. Uyumu ve uysallığı sarsıyor. Elinden tuttuğu yabancıyı kentin en işlek caddesinde ilk değilse de ikinci köşede bırakıp gidiveriyor, kolaya ve tembelliğe alışmasın diye. Öyle zengin bir bıçkın ki aynı ıslıkla ikinci kez geçmiyor sokaklardan. Balık tutmak için olta ya da ağ kullanmıyor, denizi çekiyor geriye. Rüzgar bulutlara hükmeden değil, bulutlar rüzgarla eğleniyor. Külü ve asfaltı, ipi ve neşteri aynı incelikle takıyor göğsüne. Kısa, kesik adımlarla yollara düşmüş bir ev bu şiir. Uykusu düşle çiftleşen. Odaları terli ve kösnül, bahçesinde kediler, bacasından ay ışığı sızıyor. Bir penceresi deniz, bir penceresi dağlara tutkun, Eşiğinde sabah çırpınıyor, akşam bunalıyor. Alacakaranlığın ilmekleri arasında gezinen bir ışık bu şiir diyorum. Yağmuru ve martıyı, ahşabı ve ateşi, aşkı ve gücenikliği, eceli ve çocuğu kol kola vermiş çağdaş bir büyücünün mutluluk içinde yazdığı birer muska. Bir harfe ayna takıp dolaşıyor bütün çarşıları. Yaşam için yeni olanaklar arıyor. Tanık olduğu hemen her yerde bir mutsuzluk merasimi. Umutsuz değil ama. Hem lirik hem hırçın. Rahatını kendi eliyle bozuyor. Alışmaktan korkuyor. Her sözcüğü tedirginliğe bir çağrı. İki uysal sözcüğü, çeşme ve peçe örneğin, bu denli asi kılan kim bilir nerelerden sürüp gelen bir duygu hüneridir. Yaşamak gibi bir düzgünlüğü buruşturup duruyor, karmaşada yatan zenginliği ve coşkuyu duyurabilmek için. Ödemeli ıstırapları, sapa yollar, unutkan ulaklarla bize ulaştırmayı başaran meczup. Ört ışıkları üstüne ve uyu. Nene gerek senin alışkanlığın siyah beşiğinde uyuyanları uyandırmak? Rahatsız ettiğin saldırır, koruduğun küçümser, bilmez misin? Bilir elbet. Bildiği bir başka şey vardır. Ağuyla kurtulan ağuya köle olur. Ve rehnedilmiş şiiri kurtarmak şairimizin kendi kendine üstlendiği asil ve asıl bir görevdir. Çünkü o inanır. Herkes şairdir çünkü rüya görür. Herkes mahirdir çünkü aşık olur. Hulki Aktunç'un şiiri mi? Şiire ilişkin bütün alışkanlıklarınızı bir kenara bırakıp bıçkın, çocuk ve bilge bir lirizmin nasıl bir tat verdiğini görmek istiyorsanız alıp okuyun. Bir kentin coğrafyasından insanın ve zamanın tarihine bir türlü yatışmayan, yaralarken onaran bir yolculuğa çıkacaksınız. Nelerle mi döneceksiniz? Bakışlarından kalan neyse gördüklerin de odur. Ahlak ve battaniye yapayalnız birbirini örtüyor. Satranç tahtalarında Dilara'mın özel kalçaları var. Nasıl tanımlanabilir bellekte bıçak yarası? Hırpalanıyor ve açılıyor ve dönüyor ve ıslak. Bir alay ankalar ki kanat rüzgarlarıyla sönüyor. Cumhuriyet Kitap, 16 Şubat 1995. Ahmet Arif'in şiiri. Ahmet Arif şiirini değerlendirebilmek için onun şiir yazdığı dönemin toplumsal gerçeğine ve o dönemdeki Türk şiirinin durumuna genel çizgilerle de olsa bakmak gerekir. Şiirimizde 40 kuşağı diye bilinen şairlerden biridir Ahmet Arif. Şöyle bir anımsayacak olursak, Abdülkadir, N. Akıncıoğlu, H. İ. Dinamo, E. Gökçe, A. Damar, M. Kemal, Cahit Irgat, Rıfat Ilgaz, Ş. Kurdakul, S. Taşer bu kuşağın hemen akla gelen adlarıdır. Bu yıllar Türkiye'nin en zengin şiir hareketinin yaşandığı yıllardır. Bir yanda hececiler ve onun uzantıları Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kamu, Ö.B. Uşaklı vesaire. Bir yanda herhangi bir akıma sokamayacağımız kimliklerini bulmuş A.M. Dranas, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı, Ceyhun Atuf Kansu, Cahit Külebi, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi şairler. Bir yanda da etkisi uzun yıllar süren ve Türk şiirinde önemli bir yeri olan Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat, Orhan Veli Kanık üçlüsünün öncülüğünü yaptığı garip şiiri tüm hızıyla sürmektedir. Dönem İkinci Dünya Savaşı yılları ve tek parti dönemidir. Toplumcu gerçekçi yazarlar ve solcu basın üzerinde o günkü yönetimin yoğun ağır baskıları vardır. Bu baskılar çok partili hayata geçilen 1946'dan sonra özellikle 50'lerde Demokrat Parti'nin büyük bir çoğunlukla iktidara gelmesiyle dayanılmaz boyutlar almıştır. Bir fikir vermesi durumun somutlanabilmesi açısından bazı sayısal bilgiler vermekte yarar var. 1950'de İlk Gerçek Gazetesi, 1952'de Türkiye Sosyalist Partisi kapatılır. Bunu Ulus, Halkçı, Akşam, Yeni Gün, Demokrat Tekirdağ gazeteleriyle Akis, Kim, 13 vesaire dergiler izler. Gazetecilerden H. Cahit Yalçın, N. Erim, M. Metin Toker, Bülent Ecevit, Aziz Nesin, Çetin Altan, Oktay Verel, Altan Öymen kovuşturmaya uğrar. Toplumcu gerçekçi şairlerden Ahmet Arif, E. Gökçe, Rıfat Ilgaz, Cahit Irgat, H. Hüseyin, H. İ. Dinamo, Şükrü Kurdakul, A. Damar, M. Arabul tutuklanır. Bu tutuklamalar ünlü 1951 tevkifatı kapsamında yapılır. Ankara'da tutuklananlar da İstanbul'a götürülür. Sansaryan Hanı'nda çekilen acılar, işkenceler. Dergilerden Beraber, Mavi, Yeryüzü, baskılar yüzünden kapanmak zorunda kalır. Birkaç yıl içinde aydınların uğradığı kovuşturma sayısı bini aşar. Sosyalizmi bir siyasal düşünce ve sanat anlayışı olarak benimsemiş bir insanın karşı karşıya bulunduğu devlet baskısının boyutları bu iken, insanın düşüncelerinden, sanatından ödün vermeden yaşamasının ne denli zor olduğunu, hangi risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirtmek için bu tabloyu verme gereğini duydum. 1940'lı ve 50'li yıllarda seyreden bu baskı, yıldırma ve sindirme hareketi belli ölçülerde amacına ulaşır ve Türk şiiri bu iki dönemde politikadan önemli ölçüde uzaklaşır. Bunlardan ilki 1940'lı yıllarda şairaneliğe bayrak açarak yola çıkan Garip ya da Birinci Yeni şiiri, ikincisi ise birincisine tepkiyle gelişen İkinci Yeni hareketidir. Kuşkusuz bu iki akımın hemen yanı başında toplumcu değilse de toplumsal konuların işlendiği, ayrı birer kimlikle seyreden dağlarca Külebi, Necatigil, Dranas, Kansu gibi şairlerin verimleri de tüm güzelliği ve yoğunluğu ile sürmektedir. İşte Ahmet Arif şiirinin doğup geliştiği siyasal, toplumsal ve sanatsal ortam. Ahmet Arif Türk şiirinin oldukça uç ve özgün bir örneğidir. Nazım damarından süren ama biçem olarak ona benzememeyi başarmış bir şiirdir. Şiirleri henüz yayımlanmadan çoğaltılarak elden ele dolaşan, ezberlenen, Kürtçe ve Zazaca'ya çevrilen, dağlardaki kaçakların pusatları arasında bulunan, çok sevilen bir şairdir. Bu ilgi bugün de şaşırtıcı biçimde sürmektedir. Şiirimizde bir kitabı bugüne değin 40'a yakın baskı yapmış bir şair anımsamıyorum ben. Peki nedir Ahmet Arif'in şiirine bu yoğun ilgiyi sağlayan? Sanırım şiirin içinden ve dışından pek çok neden sıralanabilir. Siyasal düşünceleri denebilir. Kişilik olarak aşiret töresinin getirdiği yiğitliği, dürüstlüğü, mertliği denebilir. Halkın dili, geleneği, acıları ve yaşadığı yoksunlukları kendine dert etmiş olması söylenebilir. Kuşkusuz tüm bunların doğruluk payı vardır. Ancak bunlar insanı şair yapmaya yetmez. Ahmet Arif'in bence en büyük başarısı nasıl söylediğinden çok ne söylediğinin öne çıkarıldığı, estetik kaygılardan ödün verilen o olumsuz koşullar içinde toplumcu şiirde, şiirsel imgeyi ve lirizmin en etkili, en çarpıcı ve içerikle en uygun biçimde kullanmayı başarmış olmasıdır. Bu Ahmet Arif şiirinin kavranmasında bence can damarını oluşturan noktadır. O yalnızca Nazım'dan değil, Külebi, Necatigil, Dranas gibi çok farklı şairlerden de beslenmiş, şiirsel gizi, zenginliği yakalamış ama onların hiçbirisi gibi yazmamıştır. Şiir anlaşılır olmalıdır ve insanı yüreğinden yakalamalıdır derken, gidip ta Fuzuli ile buluştuğunu görürüz. Şiir aklı incitmeden cana geçen olgun anlamdır der Fuzuli'de. Yüksek sesli bir şiir yazmasına karşın, ses benim için önemli değil, benim şiirimde söz vardır. Şiir benim öfkem, sinirim, isyanımdır. Bu da toplumun belli bir halinden geliyor. Deli değilim kendi kendime öfkeleneyim, diyor kendisi. Bilinen bir şey ama yineleyeceğim. Onun şiiri bir mısra şiiridir. Ama öte yandan olağanüstü güçlü bir yapı, bir bütünlüğü de içerir. Başıboş, savruk, rastgele değildir. Şiirde mısranın haysiyetine inanırım diyen Ahmet Arif'in şiirinden bir dizeyi çekemezsiniz. Çünkü yapı bozulur. Bu da Nazım'ın şiir tanımına uyuyor. Nazım, şiir bir yılan gibi olmalı, her parçası canlı, ayrı hareket edebilmeli, bu hareket aynı zamanda bütün hareketini oluşturmalı diyor. Şiirin biçimi ve biçemine ilişkin bu tutum çok önemli olmakla birlikte bir şairi büyük yapmaya bunlar da yetmez. Yine Nazım'dan alıntı yapacağım. Şair şiir yazmış. Şu veya bu cümle türünü kullanmış. Kendinden ve sevgilisinden söz ediyor. Bana ve bize ne? Evet, Ahmet Arif'in şiirinden bize ne? Bu şiirde bizi alıp götüren en önemli şey kendisinin söz dediği, halkın acıları, umutları, dertleri ve düşlerinin, yokluğunun, yoksunluğunun şiirin ana izleyini oluşturmasıdır. O, Güneydoğu insanını, aşiret gerçeğini, yoksul halkın hayatını yazmıştır ama şiiri yerelin dar kalıplarında tıkanmamıştır. Öyle olsaydı büyük kentlerin, Orta Anadolu'nun, Ege'nin, Trakya'nın insanı nasıl aynı tadı alır, etkilenir, severdi? O Güneydoğu gerçeğinden Anadolu, oradan da insanın evrensel gerçeğine ulaşmayı başarmıştır ve bunda da sağlam bir dünya görüşüne sahip olmasının payı büyüktür. Ahmet Arif şiiri için söylenen en belirgin şey, halkın dilinden çok ustaca yararlanmasıdır. Halkın dili, kültürü, geleneği onun şiirini derinden beslemiştir. Ama bu dil şiire girince aynı dil olmaktan çıkmalı, yükselmeliydi. Öyle de olmuştur. Yoksa bu güzellikte bir Ahmet Arif şiirinden söz etmek çok güç olurdu. Özetle sağlam bir dünya görüşü, halk dilinden beslenme, müthiş bir lirizm ve şiirsel imge, tüm bunların ustaca bir araya getirilmesi bu şiirin gücünü sağlıyor. Yaşlanıp bir cigara yakmak isterim, dumanı cevahir değer, sevgilim, canavar götürür gibi iki yanım iki süngü. Kaç ayva sarardı, kaç kız sevişti, gelmemiş kimselerin, dağlarının ardı nazlıdır. Gene bir cehennem var yastığımda, gel artık. Tüm bu dizelerde halkın günlük dilde kullandığı sözcükler öyle bir bağlamda peş peşe gelirler ki, günlük duygu ve anlam yükünün ötesinde yeni, çarpıcı ve sarsıcı bir çağrışım yüküyle bizi hem bildik hem yeni bir dünyaya götürürler. İçimizde ufuklar açılır. Özle biçimin, gerçekle düşün en uygun biçimde yeni bir derinlikle sunulmasıdır bu. Gücü buradadır bu şiirin. Son olarak Ahmet Arif şiiri bizi şiirde nicelik ve nitelik üzerinde düşünmeye de zorlar. 19 şiirle bu kadar etkili olan şair dünya şiirinde yoktur belki de. Gölgesizlerin ışığı. Bir gülüşün kimliği, yoklar fısıltısı, ölü zaman gezginleri. Dili, kurgusu, olay örgüsü, psikolojik derinliği, düşle gerçeğin o müthiş sarmalıyla öykümüzün dönüm ve doruk noktası 3 öykü kitabı. Yayın evinden dağıtım sorununa, edebiyat çevrelerinin duyarsızlığına dek pek çok nedenle ne yazık ki hak ettiği ilgiyi görememiş 3 şanssızlık. Ardından Kültür Bakanlığı roman ödülü alan Sonsuzluğa Nokta 1992. Yine dar bir çevrede kalan bir yankı, daha doğrusu yankısızlık. Ve Gölgesizler 1994 Yunus Nadi roman ödülü. Türk romanında yeni bir doruk. Yeni bir Hasan Ali Toptaş klasiği. Gölgesizler yeni politikada Deniz Çelik'in yazdığı gibi varlık yokluk sorunu üzerine bir destan. Türk romanında varoluşu bu denli sorgulayan kendi çapında ilk romanlardan biri. Gölgesizlerde olaylar biri kentte, bir berber dükkanında, biri bir köyde, iki ayrı mekanda geçer. Elindeki makasın ucunu bir an için havaya dikip onuruma içilecek bir kadeh gibi yavaşça kaldırarak "Hoş geldin beyim," dedi berber. Belki çırak da aynı şeyi söyledi ama onun sesi işitilmedi. Yalnızca ağzı açılıp kapandı. Ustası makası şıkırdatarak kimsenin bilmediği bir oyun havası tutturmuştu da o durup dinlenmeden oynuyordu sanki. Bu olağanüstü girişle başlar roman. Bir berber dükkanında jilet almaya giden çırağın kaybolmasıyla başlayan yok oluşlar, romanın ikinci mekanı olan köyde 16 yıllık muhtarın yeniden seçildiği gün köyün kızlarından güvercinin kaybolmasıyla birbirinin içinde birbirine koşut, Giderek her iki mekanı teke indiren, düşle gerçeğin sarmalında, olağanüstü bir dil şöleniyle okuru bir varlar yoklar ülkesinde gezdirir. Muhtarın muhtar seçildiği 16 yıl önce de köyün berberi Cıngıl Nuri kaybolmuştur. Tanrı'ya ve devlete en uzak köy olan bu köyde, mezara girmekten başka kaybolma yolu bilmeyen şu köylülerden birinin kendi kendini ortadan sileceğine inanmayan muhtar, kocasını bulması için kendisine gelen Cıngıl Nuri'nin karısının bakışlarında öylesine derin bir boşluk görmüştü ki, Nuri'nin olsa olsa o boşlukta kaybolduğunu düşünmüştü bir an. Sonra muhtarın Nuri'nin bulunması için ilçeye, devlete haber vermesi, binlerce yıl sonra ilçeden atı kadar yorgun bir sesle dönüp gelmesi, ardından köylülerin Nuri'yi aramaya gidişi. Aradan 3 yıl geçmişti belki. Nuri'yi aramaya çıkanlar gittikleri günkü kendilerini kim bilir nerelere saçıp savurduktan sonra çizgilenmiş alınları, çökmüş omuzları ve kurumuş umutlarıyla dönüp gelmişlerdi. Ağızlarını bıçak açmıyordu. 10 yıl hiçbir yere gitmemişler ve hiçbir şeyi görmemişlerdi sanki. Ya da gitmişlerdi gitmesine de geriye başka birileri kılığında dönmüşlerdi. Nuri'nin kayboluşu öyle bir söylenceye dönüşür ki, köyde yalnız insanlar değil, eşyalar da yok olmaya, başka bir şeye dönüşmeye başlar. Köylüler birbiriyle karşılaştıklarında hayalet görmüş gibi ürperiyorlardı artık. Adımlar düşteymişçesine atılıyor, sesler ikinci kez yinelenmedikçe işitilmiyordu. Sokaklar bile düğümlenmişti sanki, hepsi dönüp dolaşıp kendine çıkıyordu. Evlerin kapıları daralmıştı biraz, kuytular çoğalmış ve avlular sessizce genişlemişti. Her şey ikide bir kayboluyordu. Hatta yerinde duran bir süpürge bile bulunamıyordu kimi zaman. Avlunun köşesindeki bir kürek başını alıp öteki köşeye gidiyor, bulgur keseleri nohut çuvallarının arasında saklanıyor ya da kaşık, tepsi ve çanak gibi şeyler kayboluşlarından aylar sonra komşu evlerde ortaya çıkıyordu.